Akademi geleneği 400 yıl falan önceye gidiyor.
İlk başlardaki amaç bilim insanların bir araya gelmesi.
Ama aynı zamanda tabii içinde bulundukları toplumu bilgi toplumuna dönüştürme, bilimi yayma, özellikle genç kuşaklara, insanlara bilimi anlatma, bilimsel düşünceyi egemen kılma gibi özel amaçları da vardır.
Bilimsel devrim akademilerde oluştu.
Akademiler ilk başta saraylarda falan kurulmamışlar. Tam o dönemde dini tabular ve kanılar ve bunların getirdiği çok dar düşünsel bir çerçevenin kırılmaya başlandığı bir dönem.
Bunların muhtemelen tek ortak özelliği bütün dünyadaki değişik bilim akademilerinin kendilerinin üyeleri seçmesi. Yani bu işi bilen insanlar tarafından seçim yapılarak buraya katılmasının uygun olduğu düşünen insanların bulunduğu bir topluluk.
Bilim akademileri evrensel ölçütlerde birbirinden farklı değildir. Yani gerçekten bilim insanını ve bilimsel üretimi, ölçme yöntemleri bütün dünyada aynıdır. Ama bilim akademilerinin kendi toplumlarının rengine göre, karakterine göre, beklentilerine göre farklılaşmaları söz konusudur.
Bilim akademilerinin başlangıcı böyle olmakla beraber ileride farklılıklar da göstermiş. Bu farklılıkların arasında en önemlisi eski Doğu bloku dediğimizde akademiler bir araştırma enstitüleri gibi çalışmakla beraber Batı dünyasına ve dünyanın geri kalan kısmında akademiler bir bilim adamları kulübü gibi çalışmış ve hepsi de kendi işlevlerini kendileri tanımlamışlar. Neleri yapacaklar, hangi konularda yardımcı olacaklar gibi.
Bilim, teknoloji, toplum diye bir döngü var. Ne oluyor? Bilim yapılıyorsa o ülkede o teknolojiyi yaratıyor. O teknoloji topluma geliyor. İşte toplumdaki belli yerlerdeki tekrar işte böyle çalışmalar, işte bilim insanları tekrar bilimi yaratıyor. Böyle bir döngü var. Şimdi bu döngüyü becerebilen ülkeler, biz ileri ülkeler diyoruz.
Bugün Amerika'da, Avrupa ülkelerinde başkanların, politikacıların bilim danışmanları var. Bu akademiler onlara raporlar hazırlar. Değişik konularda yardımcı olurlar. Çünkü bir havuz oluşturuyorlar. Konusunda en iyi insanların bir araya geldiği havuzu oluşturuyorlar.
Bir anlamda bir tarihi süreç içinde bir gelişme var. Önce akademiler devrimi başlatıyor, üniversiteleri dönüştürüyor ve bugüne kadar gelen bir yolculuğu başlatıyor.
Türkiye'nin bu tür bilimsel kurumlara olan deneyimi oldukça kısadır. Uzun süreli bir kurum Türkiye'de neredeyse yoktur. Devlet geleneğimiz içinde her şey bir süre sonra İngiltere'deki gibi bırakın 300-500 yıllık kurumlarımızın olmasını 50-60-70-80 yıllık kurumlarımız bile yoktur. Hep bir nokta gelir, bir müdahale olur, biter, bir şey yeni baştan başlar. Bizde hep yeni baştan başlar. O yüzden akademik anlamda, bilimsel anlamda sırf amacı bilim olan kurumlarımızın varlığı son derece yenidir.
Ta 1979 yıllarına gideyim ben, oradan başlayayım. Bu Milliyet Gazetesi'nin bir köşesi vardı, düşünenlerin düşüncesi diye. Ben oraya bir yazı yazmıştım. Şöyle bir şeydi, Türkiye'de bilim ve özerk bilim akademileri diye. Hatta bu işte orada yayınlandı. Ne zaman yayınlandı? Ocak 19'da yayınlandı. İşte orada böyle işte nedir bilim, Türkiye'de bilim ne olmuştur? Osmanlı'dan beri işte baktık, hatta Adıvar'ın bir kitabı vardı, ona biraz baktım o zamanlar, fazla bir şey yok. İşte ve dünyadaki şeyleri inceledik, bilim akademileri neydi, ne değildi, onlara göre öyle bir yazı yazmıştık. O zaman hoşu hevesliydik.
Türkiye'de 1960'lara kadar üniversitenin dışında bir başka bir bilimsel kuruluş düşünülmüyor. 60'larda yine bir grup, onların başında her zaman Erdal Bey var bunların içinde aktör olarak ve
Cahit Arf, Feza Gürsey ve arkadaşları. Türkiye'deki akademi kurulması meselesi ciddi olarak da yine Erdal Bey'in iktidar ortağı olduğu zaman gerçekleşti.
Türkiye'de bir bilim akademisi kurulmasına karar veriliyor.
TÜBA tüm dünya akademilerinin işleyişi gibi kendi elemanlarını liyakat esasına göre kendisinin atadığı bir bilim kuruludur. Bu bilim kurumları, daha doğrusu akademileri ne görevi yapar? Hiçbir görev yapmazlar. Varlıklarıyla belirli bir bilimsel düzeyi temsil eden, ülkede bilimin olduğunu, bu bilimin de buraya layık insanların elinde idare edildiğini göstermek için kurulmuştur. Bu İngiltere'de ne bileyim 300 yıllıktır, Rusya'da 250 yıllıktır, Fransa'da bilmem ta Napolyon döneminde falan gider. Bunlarla kıyasladığınız zaman bizdeki kuruluşu 1994.
Kanun hükmündeki kararname çıkarılıyor ve ilk 10 üyeyi bir şekilde belirleniyor. Bu 10 üye, çünkü kimse olmadığı için, hani aykırı kendi üyelerini seçerler ama kimse olmadığı için bir başlangıç noktası lazım. Ve hakikaten de çok çok çok değerli 10 kişiden oluşan bir kurul akademinin ilk üyeleri oluyor. Ve bu üyeler daha sonra seçimlerle yeni üyeleri aralarına almaya başlıyor. Bu da Türkiye Bilimler Akademisi'nin kuruluşu. Bu kanun hükmündeki kararname ile oluyor.
Bir anlamda Türkiye'deki bilim adamlarının ortaya çıkarak yarattıkları bir kurum değil. Bir kurum yaratılıyor ve o kurumun içini doldurmaya çalışılıyor sonra. Eğer şöyle bir şey olsaydı, Türkiye'deki bilim adamları bir örgütlenip bir akademi talep etselerdi, öykü farklı olurdu. Ama şimdi ne oldu? Bir akademi ortaya çıktı ve bu akademiyi 18 yıllık dönemde bir çeşit Türkiye kurmaya çalıştı. Başarılı olarak kurmaya çalıştı.
TÜBA'nın ilk yıllarında bütün çabamız bu akademi Türkiye bilimine, Türkiye'ye nasıl katkıda bulunur bunları belirlemek. Bunu da kendi düşüncelerimize göre yaptık. Dediğim gibi hiçbir hükümet, hiçbir başka sivil toplum kuruluşu veya YÖK bizden bir yardım talebinde bulunmadı.
Türkiye kendi ihtiyacına göre programlar geliştirerek bir çeşit dünyada olan akademilerin benzeri olan bir şeyden çok Türkiye'nin koşullarına uygun programlar üreten bir akademi haline geldi. Ben bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum.
TÜBA 2011 yılına kadar çok iyi gelişme gösterdi. Çeşitli projeler, konferanslar, ödüller.
Mesela GEBİB, işte genç bilim adamlarını teşvik eden bu program Türkiye'nin özgün katkısı. Halbuki Türkiye Bilimler Akademisi'ne yapılan eleştiri o tarihlerde, bu performansı üstünden bir eleştiri yapılmadı. Daha çok eleştiri şu kişiyi seçtiniz, bu kişiyi seçmediniz üstünden bir eleştiri yapıldı. Çünkü şöyle bir şey var.
Ülke politikalarında bilimin gelişmesi çabasını gösterecek insanların da bilimi gerçekten iyi yapan insanlar olması gerekiyor ki bunun nasıl yapılması gerektiği konusunda da yönlendirici olabilsinler.
Dıştan adam atanmaz akademilere. Akademi kendi üyelerini kendisi seçer. TÜBA'nın seçim kuralları çok sıkıydı. Konseydeki 11 oydan İki kişi hayır derse seçilemiyordu. Peki bu sıkı eleği geçenin genel kuruldan da %50'den fazla oy alması gerekiyordu. Bu süreç şöyle bir bias yaratıyor. Seçtiğiniz kişiler hakkında bir şüphe yok. Ama seçilemeyenlerin bir kısmı üstünde şüphe doğabilir. Çünkü sürecin niteliği o kadar sıkı ki bir yahut iki kişinin kararı birçok şeyi belirliyor. Böyle bir tartışmayı bir akademiye müdahale etmek için bir gerekçe olarak kullanmak bence çok anlamlı bir şey değil.
Bu şekilde akademi 2011 yılına kadar geldik.
TÜBA'nın kurulmasıyla birlikte gerçek anlamıyla bilim yapmak isteyen insanlar arasında da bir yarışı teşvik etti. Özellikle gerçek bilim insanı niteliğinde olan arkadaşlarımız bir yarışın içerisine girdi ve teşvik gördü. TÜBA'ya seçilme gibi bir hedef önlerine koydular ve onun için de çalışmaya başladılar. Tabii bir taraftan TÜBA insanları teşvik edip böyle çekici bir kurum olma durumunu sürdürürken çoğunluk da üniversitelerde özellikle böyle bilim dünyasının içerisine girememiş, uluslararası nitelik kazanamamış olan ama taşıdıkları titir itibariyle bilim adamı diye düşünülen insanlar arasında da bir haset oluşturdu.
Hükümetten, milletvekillerinden haberler geliyor. Bu akademi hep kendi üyelerini, kendileri gibi insanları seçiyorlar.
Biz niye seçilemiyoruz noktasına dönüştü.
Kısmen Türkiye'deki bir takım kültürel alışkanlıkları yansıtan sorunlar ve bunlara farklı bakış açıları vardı. Ama bir dışarıdan müdahale olmasaydı, TÜBA içinde şu veya bu herhangi bir grup bir ya o zaman biz bir başka TÜBA yapalım veyahut da vazgeçelim bundan falan demeyecekti.
Bizim TÜBA'dan ayrılışımız aniden olmadı. 2000'li yılların sonlarına doğru hükümetin TÜBA'ya el koymak isteyebileceği, denetimi arttırmak isteyebileceği zaten konuşuluyordu. Biz de o zamanlar ne yaparız, böyle bir şey olursa ne yaparız diye aramızda konuşmaya başlamıştık. Sonra bir kanun hükmünde kararname taslağı dolaşmaya başladı.
Burada dediler ki biraz da biz seçeceğiz üyeyi. Bu çok ilginç bir şeydir. Benim bildiğim kadarıyla dünyada bir tek örneği vardır bunun. Hükümet tarafından akademiye üye seçildiği, o da İtalya'da Mussolini zamanındadır. Ve daha sonra da Mussolini gittikten sonra bu karar geri çekilmiştir.
Bir kere bir tepki vardı ilk başta.
Bilim dünyası hükümetin kanun hükmünde kararname ile Türkiye Bilimler Akademisi üyelerinin atanmasına müdahale etmesine tepki gösteriyor akademisyenler. Akademinin dünya bilim camiasından dışlanacağını söylüyor.
Bu kabul edilmez ama bunun yanında
sayılar öyle bir ayarlanmıştı ki
Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA'nın üyelerinin 1/3'ünü hükümet, 1/3'ünü YÖK, geri kalan üyeleri de TÜBA kendisi seçecek.
Bu 1/3'lerde TÜBA'nın kendi içinden seçeceği kontenjan zaten dolmuştu. Yani sayılar öyle bir tespit edilmişti ki TÜBA'nın kendi içinden seçeceği başka kimse olmayacaktı zaten.
Bu yani çok açık bir ele geçirme manevrası.
Bekledik bir süre, belki bu kanun hükmünde kararname uygulanmaz, yürürlüğe konmaz, çeşitli kanallardan mesajlar gönderildi.
Kaç defa o zamanki Cumhurbaşkanı Sayın Gül çok ziyaret ettik. Problemler anlatıldı.
Ve bize verilen söz bu düzeltilir merak etmeyin idi.
Fakat hiçbir çözüm yolu bulunamadı ve
Ağustos'un 23'ünde bu kanun kuvvetinde kararnameyle, yasayla değil. TÜBA statüsü değişti.
Benim düşünceme göre TÜBA kapatıldı. Şu andaki TÜBA bir akademi değil. Akademi kendini yenileyen bir başkalarının üye seçtiği, üyelerinin başkaları tarafından, başka kurumlar tarafından seçildiği kurum bir akademi olamaz.
Akademiye yapılan müdahaleyi daha çok Türkiye siyasetinin genel yapısında aramak gerekir. Türkiye siyasetinde iktidarda olan AKP genellikle şöyle bir eğilime sahip. Hiçbir özel kuruma tahammül edemiyor. Bütün özel kurumların kendi siyasal kadroları tarafından denetlenmesini istiyor. Tabii bu bir dengeli bir demokrasi yapısını ortaya çıkartmıyor. Ötekileştirmeye de dönük bir yapı ortaya çıkartıyor. Akademik konusunda söz olarak söylenen şu seçildi yahut bu seçilmedi sözlerinden çok önemli olan iktidarın demokratik anlayışı içinde otonom kuruluşlara tahammül edememesi esas mesele.
Hemen o aşamada Yücel Kampolat tuttu bir Batı dergisine, Türkiye'deki Bilimler Akademisi'ne müdahale edildi tarzında çok net keskin bir yazı yazdı. Ali Alpar da arkasından böyle bir bakana not yazdı. Bu yapılan yanlıştır. Bilimler akademileri güdümlü çalışmazlar. Dünyada bir sürü örneği var. Bakın gidin bu örneklere. Ve bunlar yüzyıllardır varlığını koruyorlar. Siz bunların şeyini varken birdenbire müdahale edip sistemi kendinize göre değiştiremezsiniz. Bu doğru olmaz.
Bu bir iktidar anlayışının akademiye yansımasıdır. Bu iktidar anlayışı demokrasiyle bağdaşmaz.
Ama onlar bildiklerini okumaya devam ettiler. Bunun üzerine
akademinin yaşamının sona geldiği anlaşıldı. İşte o zaman Yücel Bey bir Ankara'daki akademide bir toplantı yaptı. Bence Cuba'da yapılan son toplantı.
Yücel Kampolat son dönemde artık bir hayli onun ciddi rahatsızlığı vardı. Ben İstanbul'dan Ankara'ya gitmek durumundayım. O kadar kalabalık da oraya toplanmış akademinin, TÜBA'nın üyeleri. Yücel terk edip uçağa gitmek için gidince ne yapalım diye dediler ki ha o Yücel gitti, bu Yücel başkanlığa devam etsin. Ben o günkü oturumu devam ettirdim onlarda. Dedim ki bizim özel acil kararlar almamız lazım. O acil kararlar şimdi yasa çıkmış. Ne yapmamız lazım?
Hükümetle ilişki kuralım, ayrılmayalım, akademiye sahip çıkalım, mevcut akademiye gibi bazı düşünceler de oldu. Ama bu tabii hakim düşünce değil. O tür bir düşüncenin yersiz olduğu, bağlamda anlamı olmayacağı herkes tarafından iyi kötü biliniyordu.
Yeni bir kurumu oluşturmak üzere girişim yapalım lafı işte orada konuşuldu ilk defa. Bunu kendiliğinden bırakmayalım ve bu oluşacak kurum devletten bağımsız, bağlantısız olsun ki paralarını biz veriyoruz müdahalesi de olmasın.
Bu koşullar altında böyle bir kurumda kalmanın doğru olmadığını düşündük. Ondan sonra ilk istifayı ben yanlış hatırlamıyorsam Ali Alpar olabilir. Bir nehir halinde istifalar gelmeye başladı.
Yani 82 üyenin 52'si istifa etti.
Korkarak istifa etmeyenler oldu. TÜBA'nın sağladığı bazı ek mali kaynaklar vardı araştırma için. Onlar nedeniyle şey yapanlar oldu. Benim projelerimi keserler diye korkanlar oldu. Veya ne olacak başka insanlar da gelsin diyenler de tabii ki oldu.
İstifa edenler TÜBA'nın ilk kurucu üyeleri veya daha yeni üyeleri hepsi uluslararası ölçütlere göre seçilmiş, dünyayla alışverişi olan ciddi projeler yürütmüş insanlardı. O zaten zenginlik oradaydı.
Türkiye'nin genelde alışık olduğumuz tepkilerin çok dışında kalıyordu bence. Yani çok ciddi akademik bir kadrodan bahsediyorsunuz. Üçte ikisi Türkiye Bilim Akademisi adlı bir kurumdan özertliğini kaybettiği gerekçesiyle orayı terk ediyor. Yani düşün 1980 darbesi sonrası 1402'likler hareketinde bile bu tarzda organize bir tepki gösterme mümkün olmamıştı aslında. O açıdan hepimizin çok gerçekten gıptayla takip ettiği bir olguydu.
TÜBA'ya yapılan müdahale çok korkunç bir müdahaleydi. Yani bir ülke bilim camiasının en kaymak tabakasına böyle bir darbeyi kendi kendine yapıyor olması aslında bir intihar girişimi gibi bir şey. Ve çoğu yerde bu böyle bir şey olduğunda insanların toplu halde istifa etmesini beklersiniz. Ama ondan sonra onların bir araya gelip biz bunun yerine olması gerekeni koyarız diye organize olmaları, bir şekilde bunu başarmak için kendi özel zamanlarından ayırarak ve araştırmalarından keserek, çünkü yani bilim insanının hayatını biliyorsunuz, bir de aile vesaire de var onunla birlikte, bir de üniversitede yaşıyorsunuz, ya ders veriyorsunuz ya araştırma yapıyorsunuz. Dolayısıyla keseceğiniz şey kimse ailesinden sonuçta kesmez, dersinden de kesemez. O öğrencileri olan ilişki çok kutsaldır. Bir şey keserseniz her zaman başka bir şey için makaledir. Dolayısıyla makale sayılarınızdan azaltmanız anlamına gelir ve o büyük bir aslında kendinizden verdiğiniz bir şeydir. Çünkü biz öldüğümüz zaman geride kalacak olan işte makaleler, insanlar hala okuyor mu bilmem kaç sene sonra falan. Bunu feda ederek orada oturuyor olmaları ve bunun altına ellerini koymuş olmaları beni çok çarpıyor, çok takdir ediyorum. O kurucu ekibin yaptığı iş, verdikleri gönül, verdikleri hikayeye hayranım. Hepsine tek tek ayrı ayrı hayranım.
Bir gün bir arkadaşla konuşuyoruz. Biz bu işi niye yapıyoruz? Niye böyle bir şeye karışıyoruz? O da dedi ki inadımızdan dedi. Bana göre çok güzel bir cevap bu. Evet, bizim gücümüz olmayabilir, paramız olmayabilir, vaktimiz olmayabilir. Ama biz bu işi kalkışalım, gittiği kadar gideriz. Zaten ilk baştaki hava da oydu. Biz bu işe başlayalım, nereye kadar götürebilirsek götüreceğiz. İyi bir şey yaparsak başarırız. Yoksa da ne yapalım, bu kadar elimizden gelir der, bırakırız idi.
Bir kurumu oluşturursunuz, kurumun yaşaması için birinci unsur insandır. Bu işe ciddiyetle yaklaşan, deneyimi olan, vaktini adamış insan. O potansiyel insan yoksa yok.
Her zaman bir kurumu kurmanın heyecanı yürütmekten çok çok daha fazladır. Ben bunu kendi bütün yaptığım yöneticiliklerde, üniversitedeki yöneticiliklerde gördüm. Bir şeyi baştan yapmaya başlayınca çok büyük bir coşkuyla yapıyorsunuz. Ve bunun için de akademinin her üyesinin bu kadar çalışması gerekmiyor tabii ki. Ama her zaman 4-5 kişilik çekirdek kadro her şeye koştu.
Dedim herhalde fazla gitmez bu da. Diğer dernekler gibi işte biz iki toplanırız. Ondan sonra işte o benim işim var, senin işin var falan kalır diye düşündük.
Ve tabii insan unsuru bu ilk kurucu görev yapanların çok büyük fedakarca çalışmalarıdır. Ali'nin en başta tam zamanında bu işe vererek.
Bir baktık Ali Alpar yani çok ciddiye aldı işi be. Hakikaten iyi götürdü.
Daha ilk ne yapalım işte hangi işlere gidelim falan şeyinde ben aktif bir rol aldım. Yani o daha kurulmaya falan giden toplantılarda şunları yani çok konuştum oralarda. TÜBA içinde de önceden de yani yönetiminde sadece ilk dönemdeydim. Ama yani genel kurulu farklı yani tanınan bir üyeydim. Böyle bir burnumu sokardım onun içinde. Bir liderlik pozisyonuna geldim. Kendim de istedim. Birisinin de yapması lazım. Kuruluş aşamasında işte çarşaf çarşaf bir takım dokümanlar hazırlanıyor. Önce ne yazılacağı konusunda e-mailler geliyor, gidiyor. Birisinin orada öncelik alması lazım. Orada rahmetli dostum Rahmi Güven'i anmak isterim. Çünkü tüzüğü yazdı. Çünkü ilk önce bir takım böyle bize dost avukatlara falan da danıştık. Ama görüyorsunuz ki çabucak bu yani bir dernek statüsü içerisine bir akademi tanımı, akademi ruhu yerleştirmeye çalışıyorsunuz. Avukatlar bunu bilmiyor. Ve onlara anlatıp da bunu süreci, onlar bir doküman getiriyorlar, böyle hazır bir şablon. Bu şurası bize uymaz, burası bilmem ne işte, biz bir kulüp gibiyiz aslında falan filan. Olmuyor yani. Rahim büyük bir titizlikle bir takım karşılaştırmalar falan yaparak bir şablon yazdı. Ondan sonra o gitti geldi kurucular arasında tüzük taslağı.
Şimdi bir defa Türkiye adını kullanamıyorsunuz. Çünkü Türkiye adını kullanmanız için yasanın geçmesi. Yasa olması lazım. Dernekler yasasının içinde kullanamıyorsunuz. O zaman Bilimler Akademisi mi, Bilim Akademisi mi olsun epey bir tartışıldı. Bilimde karar kıldılar.
İlk toplantılarımız Karaköy'de Sabancı Üniversitesi'nin binasında yapıldı. Orada 5-6 toplantı yaptık. Neyi nasıl yaparız? Çünkü bir dernek kurmak zorundayız, onu öğrendik. Tabi bunların hiçbirisini biz bilmiyorduk. Onun için nasıl bir kuruluş, sivil toplum kurabiliriz? Bunun için neler yapmamız lazım gibi bürokratik işleri yavaş yavaş öğrendik. Dernekler masasına başvururken bir merkeze ihtiyacınız var. Adres göstermek zorundasınız. Adres gösterecek yerimiz yok.
Bizim Fatih'te, Zeyrek'te ahşap bir evimiz var. 150 yıllık. Almışız onu. Böyle eski ev merakım var benim işte. Fotoğraflar çekerim falan. Üstelik eşiğimin üstüne Şair Beli Sokak. Dedik ki bu akademinin adresi olabilir. Ve gittik derneği kuruma. O binayı akademinin adresi olarak verdik. Şair Beli Sokak'taki 150 yıllık tarihi bina bizim ilk genel merkezimiz oldu. Neyse ilk toplantıya gittik işte. Şevket Pamuk da var. Böyle tabii bina eğik olduğu için odada böyle yamuk duruyor. Şevket masayı koyduk. Şevket'e dedik ki sen bu düşük tarafta otur, boyun uzun. Biz de burada oturalım ki hani birbirimizi ancak görürüz diye. Böyle bir işte başladık bu işe.
Ve ilk kuruluş bu geçici yönetim kurulu kanalıyla oldu. Önder Pekcan'ın evi çok hoş olmasına rağmen o zamanlar bize sapa geldi. Bir ofis kurmamız lazım. Ofiste birisinin çalışması lazım. Ben zaten sayman olarak para harcamaktan korkan birisi olunca bütün bunlar benim gözümde çok büyüdü tabii. Yani nasıl yapacağız, bir ofisi nasıl kuracağız, malzemeyi alacağız. Bilgisayar bağışı yapan arkadaşlar oldu. Ama ofisimiz en önemli şey, merkezimizin çalışır bir merkez olması lazım. O sırada çok çok çok bizi mutlu eden bir şey oldu. Bir haber geldi. Herhalde gene Ali Alpar'dan geldi.
Bir sayın iş adamı İzzettin Siliyer bizden haberdar oldu.
Bizim derdimizi biliyor ve biz kendisine neler yapmak istediğimizi anlattık. O böyle öğrenci sıralarında oturduk, konuşuyoruz.
Ve İzzettin Bey bize bu binada vaktiyle dershane olduğu için işte sınıfları, toplantıları falan olan boş mekanlarını kira almaksızın kullandırma teklifinde bulundu.
Ve hiç unutmadığım bir şey söyledi. Dedi ki bir yılın sonunda dedi, eğer bir şey yapmış iseniz ben devam ederim. Ama bir şey yapmıyorsanız o zaman ayrılır yollarımız dedi. Benim de söylediğim bir cümle vardı o gün. Eğer dedim bir senenin sonunda biz bir şey yapmamışsak zaten biz ayrılırız. O bir sene içinde ne yapacaksak bunu yapmamız lazım. Ve bize ofisi verdi.
Ve bu bize muazzam bir moral oldu ve muazzam şekilde önümüzü açtı.
Ben eşimle beraber IKEA'ya gittim. Mobilya seçtik. Önder Pekcan evinin resimlerinden tablolar getirdi. Ve biz o ofisi kurduk. Derme çatma, bilgisayar aldık. Orayı kurduk ama çalışacak elemana ihtiyacımız var. O ihtiyacı da gene Ali Alpar bir kişiyi buldu, Öykü.
Benim kızımın, yani sınıf arkadaşı falan değil de işte bir gençlik çevrelerinden arkadaşıydı. Çocuklarıma sordum, kızıma sordum, oğluma sordum. Yani yapabilecek böyle bir akıllı, becerikli işte Öykü'yü öyle bulduk.
Bizim davamızı diyelim, çok benimseyen bir insandı. Ve çok becerikliydi. Sağ olsun onunla beraber pek çok işi götürebildik.
Ondan sonra oğlum bir şirketin insan kaynaklarında çalışır. Dedi ben sizin bordrolarınızı vesaire yaparım. Çünkü bir elemanınız olacak şimdi bir kişi de olsa. Onun bir sürü kanuni inceliği var. Bir dönem yani dışarıdan bir işte ücretli mali müşavir olana kadar bordroları benim oğlum yaptı. Yani ne yapalım? Birincisi olaya sebep olan darbenin antitezini kuracağız burada tekrar.
En büyük derdimizde biz nasıl üye seçeceğiz? TÜBA'da yapılan bazı hatalar vardı. Yani kuruluşundaki kanun hükmündeki kararında eksiklikler vardı. Onları çok tartıştık.
Doğru dürüst bir bağımsız liyakat değerlendirmesine dayalı üye seçim sürecini ilk önce hazır eski TÜBA üyelerinden
herkes otomatik olarak Bilim Akademisi üyesi olmaya hak kazanıyordu.
Arkasından bizlerden daha genç kuşaktan yeni üyeler bulmak için hani otomatik olarak TÜBA'dan geldi dışında yeni üye nasıl aday olunur buraya, kim aday gösterir, nasıl değerlendirilir? O süreci kısa zamanda oluşturduk.
Tabii bizim hızlı yükselmemizi engelleyen finansal durumuydu.
Hangi kurumu oluşturursanız oluşturun, bunu ekonomik desteklerle desteklemezseniz ayağı üstüne kalkıp ilerleyemez. Yok olur.
Biz TÜBA'dan ayrıldığımız zaman hem bize verilen belli bir yıllık araştırma parasını kaybettiğimiz gibi aynı zamanda Bilim Akademisi ayakta kalsın diye zengin insanlar değildik. Fazla da değildi ama cebimizden para veriyorduk biz. Yani aidat veriyorduk.
Çeşitli vakıflara gidip, kapı kapı dolaşıp, değişik tanıdıklarla temas etme meselesinde yine bir grup insan çok çaba gösterdi, tırnaklarıyla kazıdılar ve hakikaten bu işi başardılar. O çok önemliydi.
İlk genel kurulu yapıldı ve o ilk genel kurulda da oturum başkanı beğendim. Dershane sıralarında herkes öğrenciler gibi oturdular, ben de öğretmen. Ve herkes çok heyecanlı.
Kendilerini küçük genel sıralarda, hani o hep büyüttüğünüz gözünüzde böyle önemli bilim insanları böyle yan yana çocuksu bir heyecanla. Çünkü birinci yılıydı, hani çok da uzun bir zaman geçmemişti. Bir arada bir şeyler yaratma, tartışma, o ortam beni çok etkilemişti. Bir yandan da o inancı görüyorsunuz işte, evet bu insanlar burada bir araya gelmişler ve bunu ileri doğru taşımakla ilgili bir amaçları var.
Yönetim kurulları orada kabul edildi. TÜZÜK kabul edildi. Ali Alpar kurucu başkan olaraktan kabul edildi. O dershane sıralarında o heyecan, ben hala hissederim onu.
Toplantı yaptık, tanıtım toplantısı. Basına bir sürü kişiye haber verdik. Tabii doğal olarak bir iki kişi vardı. Emin Çapa vardı, hatırladım gayri konuştuğum. Bir kişi daha vardı galiba basından. Cumhuriyet'ten zannedersem Orhan Bursalı ve ekibinden insanlar vardı. Ama onun dışında ilgi görmedik. Yani bunun görmeyeceğimizi de biliyorduk ama gene de denedik. Üstelik zaten çok kısıtlı üye aidatlarından oluşan bir bütçemiz vardı. O bütçeyle orayı tutmak da bir şey oldu. Kolay olmadı. Bir sürü pazarlıklar yapıldı. Ya biz sivil toplum kuruluşuyoruz, bize biraz indirim yapın vesaire gibi. Bu şekilde hayata başladık.
Bilim Akademisi'nin bence önemli bir işlevi, hedefi de Türkiye'de bilimsel düşünceyi yaymak, bilimi gençlerle, toplumla buluşturmak.
Bilim Akademisi'ni kurarken sadece sosyal bilimler için değil, farklı bilim alanlarının daha fazla özerkliği olsun, daha büyük gruplar diğer küçük gruplara görüşlerini empoze etmesin istedik. Onun için fen bilimleri, tıp ve sosyal bilimlerde 3 alan kurduk ve örneğin yeni üye seçerken bu 3 alanın kendi içindeki süreçlere dışarıdan müdahale olmaması için özen gösterdik.
Şimdi niye buna itibar ediliyor? Arkasında devlet falan yok. Tek itibar performansı. O zaman itibarını kendi performansıyla üretiyor. Dışarıdan birilerinin ona meşruiyet kazandırmasıyla üretmiyor. Zaten birisi buna müdahale ettiği zaman bunun meşruiyeti yok oluyor. Bu nazlı bir çiçek, dokunduğunda soluyor.
Bir hükümetin, bir siyasi erkin akademiye üye seçeceğim diye ortaya çıktığı andan itibaren bilim dünyası otomatikman o çıkışa karşı bir tavır alır. Dolayısıyla siyasi iktidar kendi düşüncesindeki insanları seçtireceğim diye zorladığı an, zorladığı ve ona karşı olan insanları güçlendirir. Dolayısıyla hükümetin o hareketiyle akademide buna karşı çıkan insanlar otomatikman güçlendi ve uluslararası düzeyde sempatiyle, hoşgörüyle, destekle karşılaştı.
Akademilerin ölçekleri o ülkenin ölçekleriyle ne başlar ne biter. Dünya akademileriyle işbirliği kurmak lazım. Bakın onları süreç içinde adım adım adım adım geliştirdi. Bugün neredeyse herkes tanıyor artık. Bu aşamaya geldik. Dünya Akademiler Birliği'nin üyesi olduk. Avrupa Akademiler Birliği'nin üyesi olduk. Dolayısıyla büyük birliklerin hepsi bizi tanıyor.
Bilim Akademisi'ni kurarken biz kamunun, devletin kaynaklarını değil, toplumun kaynaklarını kullanmaya zaten mecburduk ama bunun yararlarını da görüyoruz.
Türkiye'de sivil bir akademi mümkündür. Eğer kuruluşunda ilk, yani Erdal Bey'in bu işi başlattığı noktada sivil bir akademi kuracak deneyimimiz ve heyecanımız yoktu. Ve bu sivil akademi kurma deneyimi ve heyecanını TÜBA sağladı. Ve TÜBA'ya yapılan baskı sağladı. Ve Türkiye bu anlamda bir sivil akademiye kavuştu. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer sivil akademi olmasa gelecekte ne olacağından emin olamam.
Ama bu adımı attıktan sonra geriye baktığımızda, yani ben şimdi geriye baktığımda Türkiye'de siyasi ortam bir gün değişecek. İşte diyelim ki farklı bir hükümet, farklı bir anlayışla gelecek. Yani kamu kurumlarının bütçeleri haricinde kendi konularında hükümete bağımlı olması gerekmez. Size yanlıştır anlayışı. Gelecek belki umarım Türkiye'ye, ama bu olsa bile bizim edindiğimiz tecrübeyle bence bu 10 yıldan sonra ben tekrar, yani Bilim Akademisi'nin gereksiz olacağını hiçbir zaman düşünmem. Çünkü buradaki en önemli tecrübemiz, işte zor falan da olsa hiç kamu desteği almadan sivil toplum içerisinde bir doğru dürüst akademinin yaşatılabileceği, Hükümetler gelir gider değişir ama sivil toplumun böyle bir araç kazanması ve akademisyenlerin de buna alışması Türkiye için bence önemli bir kazanım.
Bilim Akademisi öyküsü Türkiye demokrasi tarihi bakımından da önemli bir şey. Bir otonom kuruluşa bir siyaset müdahale ediyor. O müdahalenin karşısında bir tepki doğuyor. O tepki sonunda başarıya ulaşıyor. Ve şimdi öyküsünü yazıyor. Bu demokrasi tarihi bakımından bir başarı öyküsü.
BAGEP için 2012 yılında konuşmaya başladık. TÜBA'da, TÜBA'nın çok çok başarılı olduğu o zamanlar GEBİP adında genç bilim insanlarına ödül programı vardı.
Bunu canlandıralım. Hem de bunu aynı zamanda mümkün olduğu kadar bizim bilim akademisine bir mali kaynak. Bu GEBİP projesini öyle yapalım ki kaynağını, tabii ki kamu kaynağımız yok bizim. Toplumdan, sivil toplumdan bir şekilde bağış destek bulmaya çalışalım. Bağışın karşılığını
genç, yeni başlamış bilim insanlarına ama çok büyük gelecek gördüğümüz bilim insanlarına bir maddi kaynak sağlayalım ve bu maddi kaynakla kişi araştırmasını destekleyebilsin.
Hem de ofisimizi sürdürecek kat kapayı gelir.
Ve bu program çok iyi çalıştı. Şu anda bizim üyemiz olan pek çok kişiye biz bu ödülü verdik TÜBA'da. Bunun aynısını yapabilir miyiz diye düşündük. Tabii benim ilk düşüncem hem Sayman olarak hem genellikle karamsar birisi olduğum için biz nereden para bulacağız? Bize kim para verir bu ortamda? O toplantıda bu epeyce tartışıldı. Sonunda
ikisi de kurucu üyemiz olan Şevket Pamuk ve Ahmet Oral o süreçte kendilerini şahsi imkanlarıyla böyle ilk çekirdek BAGEP'leri verebileceklerini söylediler.
Ve ondan sonra acaba nereden destek buluruz diye bütün üyeler ciddi bir çalışma içine girdi.
İş dünyasında bir çekingenlik var. Çünkü o kadar hükümetle zaten iç içe devlet ihaleleri falan beslenen bir iş dünyası var. Bunu aşmakta kritik bir adım geldi bizim için. O da Koç Vakfı oldu.
Şimdi ben Koç Üniversitesi'nde olduğum için Koç ve Koç Vakfı Genel Müdürünü tanıyorum. Bir üniversitede toplantıya geldiğinde onu yakaladım, Erdal Yıldırım'ı. Böyle böyle bir programımız var, biz buyuz. Bunu yapmak istiyoruz ve genç bilim insanlarını desteklemek istiyoruz. Acaba Vehbi Koç Vakfı bizimle çalışır mı? Erdal Yıldırım dedi ki, biz de buna benzer bir düşünceler içerisindeyiz zaten dedi. Ama dedi bunun kararını tabii ki ben veremem, yönetim kurulu verecek. Ben yönetim kuruluna bunu götürürüm, orada tartışırız, sonra size geri döneriz. Benim tahminim dedi, size iki tane ödül verebiliriz. Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu toplanmış. Orada epeyce destek bulmuş toplantıda bu görüş. Ve bir haber geldi, Vehbi Koç Vakfı 10 ödülle katılacak. Ben havalara uçtuğumu hatırlıyorum. Hatta o akşam annemi babamı ziyarete gittim. Babam dedi ki, niye yüzün bu kadar gülüyor? Dedim baba böyle böyle iki tane beklerken 10 tane aldık, bir anda 12 tane şeyimiz oldu.
Şimdi o bir psikolojik adım oldu çünkü iş dünyasındaki başka vakıflar Vehbi Koç Vakfı 10 tane veriyoru duydular. Onun üzerine 10 veriyorsa ben de 1 vereyim, 2 vereyim. Sonra yine işte bir tanıdık İş Bankası'na gittik. Bir 10 tane de onlardan geldi. Şimdi bu ondan sonra başını aldı gitti. Bu bir kulvar. İkincisi aileler, özel kaynaklar yani şahsi servetlerinden bir akademide bir genç bilim insanının desteklenmesi için bağış yapmaya hazır insanlar olduğunu keşfettik. Sonunda yılda 40, bazen 42, bazen 39, 38 falan gibi bir seviyeye oturdu. Sadece ilk yıl 20'de kaldık. İlk yıl 20'yi oluşturmak işte o başta ne olacağını bilmediğimiz, o kadar da iyimser değil dediğim şey aşmamıza sebep oldu.
Sadece bir bilim akademisi kurmakla kalmıyorsunuz. Fakat belirli kesimlerde bir bağış yaptıklarında bu bağışın karşılığı olduğuna inanan bir grup insan yaratmış oluyorsunuz. Bu çok önemli. Yani verilen bağışlanan paranın mutlaka iyi bir oluşuma, iyi bir sonuca dönüşeceğine inanan bir grup insan yaratmış oluyorsunuz. Bu inancı sağlayabilmek çok büyük bir başarı. Ve bunun arkasında sadece ve sadece işte bilim akademisi ve bu bilim akademisini oluşturan bir grup bilim insanı var.
Baget başlayınca benim kafamda en azından tamam dedim. Yani bu iş oldu, oluyor. Yani ilk başlarda tam sayı hatırlamıyorum ama 15-20 gence araştırma bursu vermeye başlayınca tamam bu iş oluyor. Çünkü toplumda, belirli çevrelerde artık kabul görmeye başlamıştı bilim akademisi.
Bu bütün dünyadaki akademilerin sürecinde de yani eskiden çok böyle fil dişi kule gibi yerlermiş, bir çeşit entelektüel elit kulüp gibiymiş. İşte toplumlardaki değişikliklerle falan birlikte akademilerde de kendilerine bir başka misyonlar edinme. Sadece kendilerini anlatmak değil yani bilimi anlatma, böyle bir eğilim, genç kuşaklara yaklaşma eğilimi falan var. Türkiye'de de biz bunu zaten bu TÜBA'ya ne oldu falan meselesinden önce, ayrıca TÜBA'nın kendi içinde de böyle işte bilimi halkla birleştirme girişimleri falan olmuştur. Burada bunu biraz daha farklı yani yeni iletişim imkanları, sosyal medya, internet kullanarak yapalım fikri vardı.
Tanıtım için hiç olmazsa web ortamında bir şeyler yapmamızın iyi olduğunu düşündük. Bir popüler bilim sitesi kurabilir miyiz diye düşündük. Popüler bilim sitesine bir maliyet çıkarmaya çalıştık. Çok büyük bir maliyet çıkmadı. Bunun üzerine dedik ki bir bağış alalım sırf bu amaçla. Bir toplantı yapmak istedik. Onu Ali şey yaptı. Ali Alpar vardı, Şevket Pamuk vardı, ben vardım. Ersin Özünce vardı İş Bankası'ndan. Ve biz kendilerine bu fikri anlattık. Ama oraya giderken bu web sitesini oldukça büyük kapsamlı bir şey olarak düşündük. Ve orada çıkan maliyette yıllık 1 milyon lira gibi bir maliyetti. Ve o 3 kişi de bize hayal gördüğümüzü, böyle bir parayı böyle bir şeye yatıracak yatırımcı bulamayacağımızı, ya destekçi bulamayacağımızı söylediler. Bunun üzerine biz de çıktık, kendi aramızda oturup acaba bunu çok daha az paraya, daha kısıtlı bir şekilde yapabilir miyiz deyip bütün bütçenin üzerinden geçtik. Akademinin kendi kaynaklarıyla bir senelik bir denemeye kalkışmaya karar verdik. Ve bu denemeyi eğer bu bir senenin içinde akademinin kendi kaynakları bir, takipçi toplayabilirsek, insanlar okuyor, takip ediyor olurlarsa, İki, bunun maliyeti çok artmıyor ise bunu çok yapmak istiyoruz ama denememiz lazım diye karar verdik. İyi ki de vermişiz.
Sarkaç önemli bir adım. Baştan itibaren hani kamuoyuna bilim fikri vermek önemli. Türkiye dünyada bu bakımdan tek değil ama yani bir yandan bilime büyük bir ilgi ve açlık var.
Sarkaç tabii bizim genel topluma dönük yüzümüz olduğu için bilim akademisinin tanınmasına ve kişilerin güvenilir bilgiyi kolay okunabilir makalelerle ya da işte podcastlerle ya da işte çeşitli videolarla edinebildikleri yer olmaya başladı. Ve bu özellikle çağımızda yani bilginin kısa sürede edinilmek istendiği bir çağda çok ciddi bir katkı oluyor. Ve toplum ilgilendiği bir konuda bir şey aradığında, bir bilgi aradığında sarkacı bulabiliyor. Ya da sarkacı keşfedip sarkacın belirli bir konusunda okuma yaptıktan sonra diğer konularının da ilginçliğini görüp oralara da geçebiliyor. Ve daha önce ilgilenmediği bir konuyu da sarkacıda keşfedebiliyor.
Bu çok da normal bir şey değil bilim akademileri için. Yani sanmayınız ki dünyadaki bütün bilim akademileri bu tip bir şeyler yapıyorlar. Ama Türkiye için gerçekten çok önemli bir şey. Doğru bilgiye ulaşma, doğru bilgi ama bilimsel olarak hazırlanmış böyle hap gibi bilgiye ulaşma imkanına nerede sahipsiniz? Yok gibi bir şey. Tam tersine işte bugün hepimizin konuştuğu şey son derece bir yanlış bilgilendirme ve yönlendirilme söz konusu.
Genel olarak bilimle ilgili çok gerçek kabul ettiğimiz bir takım şeylerin aslında herkes tarafından kabulü o kadar kolay değil. Çünkü insanların günlük hayatında yaşadıkları gerçekler var. Bu bilimsel gerçekler o günlük hayattaki deneyimleriyle çeliştiğinde günlük hayattaki deneyimleriyle ilgili ve onu kolaylaştıracak kısımlarla ilgili öbürünü reddetmek için bir takım bahaneler uydurabiliyorlar kendilerine. Ve ondan sonra o bahanelerle ilgili de bilgi toplamaya başlıyorlar ve işte karşıt görüşler vesaire vesaire. Dolayısıyla bilimin iletişimi, sosyal iletişimi çok önemli bir konu.
Akademik özgürlükler. Bu çok önemli. Yani birisi gelip de sana şunu yapma, bunu yapma falan, işte siyasi olarak işte sen böyle yaparsan böyle falan filan. İşte bunların olmaması lazım. Onun için akademik özgürlüklerin sağlanması lazım. Kuruluş aşamasında da ve hala daha Bilim Akademisi'nde olması gereken kurumlar. Ve bunlar akademi oluyor diye.
Bizim akademik özgürlüklerle ilgili Türkiye'de yaşanan sorunlara dair raporlarımız oldu. 2015'te başladık diye hatırlıyorum. Bu raporların amacı nedir? Sonuç itibariyle Türkiye'deki o sene içinde, o akademik yıl içinde yaşanan akademik özerkliğin, özgürlüklerin ihlaline ilişkin bir fotoğraf çekmek, demokrasiyi sadece işte bir %50+1 almaktan ibaret görmek herhalde en büyük yanlış. Tam tersi, demokrasi birlikte yaşayabilme yeteneği aslında. Türkiye'de bu maalesef çok kayboldu. Bilim açısından da baktığımızda bu en önemli şey. Çünkü akademik özgürlük bu demek zaten, değil mi? Akademi aslında zaten protesttir. Akademi zaten her yerde, her zaman aslında genelin söylediğinin dışında bir şeyler söyler. Yöneticileri rahatsız eder. Ve demokrasi de işte bunu kabullenebilmek. Şöyle bir işlevi yerine getirdiğini düşünüyorum. Yurt dışına en azından bilgilendirdi. Çünkü biz bağımsız akademi olarak kurulduktan sonra çok sık yurt dışındaki akademilerden, yurt dışındaki akademi birliklerinden, mesela All European Academies gibi diye düşünün, sorular gelmeye başladı. Ya ne oluyor Türkiye'de? Neden bu insanlar işten atılıyor? Neden soruşturma görüyorlar? Neden rektörlerini belirleyemiyorlar diye. Dolayısıyla biz bunlara tek tek de cevap vermemiz de çok zor oluyordu. Dedik ki tamam, o zaman zaten bu raporu biz yazıyoruz, bu raporu biz İngilizceye tercüme edelim ve aktaralım. Yani dünyada da Türkiye'deki akademik özgürlüklere dair gelişmeleri takip etme imkanı olsun. Ve bu konuda gerçekten çok da olumlu dönüşler aldık. Yani bizim raporumuza atıf yapılarak aslında doğrudan belli bazı açıklamaların yapıldığını görmek mümkün yurt dışında.
Ülkemizin içinde bulunduğu durum özellikle şöyle bir hassasiyeti gerektiriyor. Sadece akademi üyeleri değil, her alanda ve her kademede bilim insanlarının ifade özgürlüklerinin korunması çok önemli bir görev.
Devletin kendi akademisyenleriyle bu derecede kavgalı olması gelişmenin önündeki en önemli engellerden biri diye düşünüyorum doğrusu. O yüzden biz hala inatla bu raporu yazıyoruz, yayınlıyoruz, işte içinden pasajlar alıyoruz, çeviriyoruz. İnsanlara bir türlü destek olduğumuzu düşünmek istiyorum doğrusu. Yani eninde sonunda gerçekten çok acı çeken, çok zorlanan, akademik hayatlarını devam ettiremeyen, mesleklerini başka şeyler yapmak zorunda kalan bir sürü insan var. Onlar açısından biraz olsun bir manevi destektir diye ümit etmek istiyorum. Yani biz görüyoruz, evet burada bir yanlışlık var diye. Birazcık da işte bir gün gelecek ve Türkiye'de tekrar bir üniversite reformunu düşüneceğiz. Tekrar geriye dönük acaba nasıl özerkliği kurabiliriz, iade edebiliriz, üniversitelerimizin eski düzenini nasıl tekrar oluşturabiliriz diye düşündüğümüz bir nokta olacak. O zaman da bu raporların bir işe yarayabileceğini düşünüyorum doğrusu.
Benim gördüğüm temel meselelerden bir tanesi Ali Alpar'ın girişimciliğiydi. Ali Alpar çok mücadele etti, çok emek verdi, çok saat gömdü bu işe. Dolayısıyla benim aklıma hani Ali Alpar'ın burada kaçınılmaz olarak, bireysel olarak verdiği mücadeleyi vurgulamak geliyor temel olarak. Çünkü o yapılabileceğine inandı. En önemli şeylerden bir tanesi o, yapılabileceğine inanıp bu konuda ciddi mücadele verdi.
Esas mesele, benim bu tür kuruluşlarda bir beklentim vardır. O diyelim ki 50 kişi var. Ama şunu derim, bir kişi bu işin hakikaten delisi mi? Bir tane yani kendisini esas olarak adamış bir kişi var mı? İşte o bir kişi varsa olur. O ötekileri derler. Sanıyorum Ali Hoca'nın temel niteliği burada ipin ucunu bırakmadan sonuna kadar buna sahip olması.
Şunu düşünüyordum gerçekçi olarak. Biz bir bağımsız akademi Türkiye'de var. Bunu dernek olarak kurduk, oturduk. Paramız yok, başka imkanımız yoksa yapabileceğimiz kadarını yapıp hiç olmazsa kağıt üzerinde böyle bir akademi var, bir sesi var. Bu, yani benim beklentim buydu.
Çünkü dernek olduğunuz zaman Türkiye'de, dernek sıfatıyla ortaya çıktığınızda hani Kanarya Sevenler Derneği'nden çok daha farklı bir statüye konmuyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir sıkıntımız var. Fakat bugünlerde geldiğimiz noktaya baktığım zaman hakikaten özellikle hani bir Sarkaç gibi bir yayın portalımızın olması beni çok çok sevindiriyor.
Tabii ki 10 yılda bir yere oturdu Bilim Akademisi ve çok zor bir şey yapılıyor. 4 kişilik bir ofis ekibi, bir grup gönüllü üye. Bunlarla bir Bilim Akademisi'nin işini yapıyoruz.
Tabii bizim için erken aşamalardan itibaren sadece Türkiye'de değil, dünya bilim çevrelerinde bir bilim akademisi olarak kabul edilmek bizim için önemli bir hedef oldu.
Çünkü bilim alanında uluslararası kabul görmek bir çeşit rüştünü ispat etmek gibi bir şey.
En erken aşamalardan itibaren onur üyelerimiz arasında önde gelen bilim insanları, Nobel almış bilim insanları vardı. Sonra da dünya ölçeğinde, Avrupa ölçeğinde, dünya ölçeğinde tanınan bilimsel örgütlere üye olmak için bir mücadele verdik. Ama bunda da başarılı olduk.
İki yerde temsiliyetimiz var. Bir Avrupa Akademileri Birliği'nde temsiliyetimiz var. Bir de uluslararası akademilerde temsiliyetimiz var.
Türkiye'de genç bir bilim insanı olmak hakikaten çok zor. Çünkü yaptığınız bilim sadece yerel olmakla kaldığı zaman hiçbir anlamı yok. Evrensel olmak zorunda. Evrensel olmak zorunda olduğu zaman da işte ortaya dil sorunları çıkıyor, network'e erişebilme, bunun parçası olma sorunları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla genç insanların, genç bilimcilerin desteklenmesi çok önemli olduğunu düşünüyorum.
BAGEP çok başarılı bir proje olarak devam ediyor. Titizlikle Türkiye'de en değerli genç bilim insanlarını her yıl seçiyoruz. O da yaygın olarak kamuoyunda kabul görüyor, benimseniyor, destekleniyor.
Ve gerçekten de bugüne kadar desteklemiş olduğumuz bilimcilerin yaptığı işleri de gördüğüm zaman gerçekten bazen gözlerim doluyor. Çok ciddi iyi işler yapan bilimciler oldu artık Türkiye'de. Bu çok sevindirici.
Geçtiğimiz 10 yıllık zor dönemde Türkiye'de siyasi koşulların giderek ağırlaştığı, üniversitelerin giderek baskı altına girdiği dönemde Bilim Akademisi, bilimsel özgürlükler, akademik özgürlükler, üniversite özellikleri konusunda dik durmaya ve doğru bildiklerini söylemeye devam etti. Ve bu konulardaki ihlalleri bir yerde tarihe not düşmek adına bunları kayda almaya devam etti. Bu önemli bir katkıdır.
Bu genç bilim insanlarının sayısının artması söz konusu oldu ve bu genç bilimin insanların sayısının artmasıyla işte akademinin daha büyük bir oluşuma dönüşmesi ve Türkiye'de gerçekten iyi bilimi yapan insanların sayısının artması söz konusu oldu ve bu şekilde de Türkiye'de bilimin daha üst düzeylere çıkarılabileceğini düşünüyorum. Yani yeter ki Türkiye bu bilim insanlarını başka nedenlerden dolayı kaçırmasın ve başka ülkelere gitmesine yol açmasın. Bu önemli sorunlardan bir tanesi. Son yıllarda gördüğümüz önemli meselelerden biri. Bilim Akademisi'nin açıkçası bu anlamda da etkisi olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki insanlara bakın sizin gibi başka insanlar da var. Asıl dertleri bilim olan ve Türkiye'de bilim yapmaya devam eden böyle büyük güzel bir grup var hissini vermeleri ve o aidiyeti sağlaması açısından bir miktar Türkiye'den yurt dışına gidişi, beyin göçünü engellemek gibi bir işlevi olabileceğini düşünüyorum. Bu açıdan da aslında Bilim Akademisi yararlı bir yer.
Yani ben hep gelenek diyorum. Her şey gelenek. Yani bir şeyin olmaması, arkanda bir şey yoksa o olmaz. Pat diye çıkmıyor yani. Özellikle bu bilim falan işleri böyle hani bir günde işte ben yaptım, kanun çıkarttım, bilim oldu falan olmuyor.
Kurucu figürler Ali Alpar gibi bir noktada bunu genç jenerasyonlara devredip bunun genç jenerasyonlar tarafından yeniden üretilmesini sağlamak durumundalar. Ve bu bence başarıyla oldu şimdilik. Devretmek önemli. İnsan ömrü sonlu bir ömür. Kurum ise bir tüzel kişilik ama ömrü sınırlı değil. Ömrü sınırlı ne zaman değil? Eğer devrederek yeniden üretebiliyorsan. Onun için iyimser olmak için çok işaretler var.
Son 3 yıl yıllık süre daha fazlasında. Bende de yönetim kurulunda da eski yönetim kurullarımızda bulunmuş arkadaşlarda da. Bundan sonraki başkan yönetim kurulunu aramamız lazım. Fikri vardı.
Akademinin yeni başkanını seçer tabii ki bizim kuşaktan daha genç, daha aktif, daha enerjik birisinin olması hedeflenmiştir.
Bir gün Ali Hoca bana geldi. Biz tabii ikimiz de Sabancı Üniversitesi'ndeyiz. Biz kurucularla konuştuk. Sonraki başkan için senin adın çıkıyor öne.
Canan Atılgan hakikaten yaptığı araştırmalarla ve orada yaptığı idarecilikle yani dekanlığı ile akademinin çok ihtiyacı olan ki doğrultuyu da birleştiren öne çıkmasında çok büyük hayır gördüğümüz bir bilim insanı.
Ne dersin? Seni öneriyorlar. Ben de şaşırdım. O sırada dekanlık yapıyordum.
Onun için önce kabul etmek istemedi.
Sonra ama sen bir düşün yine de dedi. Böyle bir gitti geldi birkaç kere. Çok da hani onurlu bir şey. Bir yandan da ben hem çok gencim hem TÜBA taraflarını bilmiyorum. Çünkü doğrudan buraya üye olmuştum. Yani kendimle de çok örtüştüremedim aslında görevi ama bir yandan da hep sevdiğim, saydığım, tanıdığım insanlar hani sen bu işi yaparsın diyorlarsa da bir şey gördüler demek ki yapabileceğimle ilgili falan diye de hoşuma gitti tabii ruhum. Sonra ama bir noktada ben zaten dekanlığı da bırakmaya karar verdiğim zaman bir yandan düşünmeye başladım. Bilime başka bir tarafından da hizmet etmek için fena bir iş olmayabilir. Benim hobim de bu olsun ama hani çok zamanımı alan bir hobi olabileceğini de anlıyorum ama hani zamanım boşalan şeyi onunla doldurabilirim diye düşündüm. Sonra Ali Hoca ile de konuştum, ona söyledim ben dekanlığı da bırakıyor olacağım.
Sonunda bunu yapmaya kabul etti. Ederken bana ne kadar zamanını alıyor dedi. Ben de o zaman artık haftada bir geliyordum genelde. İşte haftada bir gün dedim. Geçen bana takılıyor bir gün demiştin diye.
Her kurumun bir kuruluş safhası vardır. Ondan sonra bir konsolidasyon safhası vardır. Aslında biz o safhaya giriyoruz. Şu güne kadar maalesef bir nebze koşullar nedeniyle hep sanki gündemin arkasından koşmak zorunda kaldık. Çünkü tam diyorsunuz ki ya bizim aslında rolümüz bir akademi olarak mesela işte sürdürülebilir kalkınma ile ilgili olarak, mesela Kanal İstanbul projesiyle, mesela işte deprem rizikosuyla ilgili olarak, mesela Covid ile ilgili olarak, yani aklınıza ne gelirse daha büyük zaman isteyen, tabii o yüzden araştırma gerektiren, akademisyenleri bir araya getirmeyi gerektiren projeler çerçevesinde bir şey üretmemiz lazım. Yani gündemi biz belirleyelim. Diyelim ki bakınız efendim şu şu şu sebeplerle şöyle devam etmemiz lazım. Bunları biz önden söyleyelim. Ama Türkiye gerçeği maalesef öyle değil. Yani siz tam bir projeye başlıyorsunuz, hop bir darbe girişimi oluyor. Üniversiteler bir anda boşalıyor. Tam bir şeye başlıyorsunuz, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir şey oluyor, rektörler. Yani sürekli olarak aslında zaten gündemi belirleyen başka sorunlar oluyor. Dolayısıyla da bizim 10 yılımız galiba birazcık işte hem enerjimizi nereye harcamamız gerek, nerede bir etkimiz var, kaynaklarımız nelerdir, ne kadar gerçekten kalıcı bir etki sağlayabileceğimiz konular var, onları tespit etmekle geçti.
Bilim akademileri aslında karar veren kuruluşlara tavsiye niteliğinde bilgi üreten, yani bilimsel bakış açısıyla bilgi üreten kurumlar. Türkiye'de tabii bize kimse danışmıyor, biz kendi raporlarımızı vesaire üretiyoruz, çıkarıyoruz ama önümüzdeki dönemde bu değişecek. Ve oralarda biz başvurulan, fikrine değer verilen, sadece sorunların tespiti değil, çözümlerin ne yönde olmasıyla ilgili de görüş üreten bir kurum olma yönünde hamlelerimiz olacaktır. İkinci 10 yılla birlikte daha kurumsallaşmış ve o kurumsallıktan çıkan ürünlerin aslında politikalara, uygulamalara yansıdığı bir bilim akademisi olmak hayal.
Biraz daha işte bu gündemi önceden belirleyebilme noktasına gelebilmek. Yani devlet bizden istesin istemesin hiç fark etmez. Ama sonuç itibarıyla burada akademimiz içinde gerçekten çok ciddi bir havuz var, bilgi birikimi var. Bunları bir türlü bir araya getirerek konferanslarla, yayınlarla, raporlarla bu konuda bir ağırlığımız olabilir diye düşünüyorum. Olur da gerçekten bir gün bir şeyler değişir. Herhangi bir şekilde bir yönetim, belediye olsun, devlet olsun bizden de katkı beklerse zaten her raporumuzun altında da yazar. her türlü yardıma biz açığız, kamuoyuna duyurulur. Yani kapımız açık, buyurunuz geliniz, hiçbir şekilde bu konuda herhangi bir çekincemiz vesaire de yok. Her türlü elimizden geldiği kadar bilimsel desteğe hazırız.
Önümüzdeki dönemde Bilim Akademisi özellikle bu akademik özgürlükler, bilimsel özgürlükler konularında mutlaka önemli işler yapmaya, doğru bildiklerini söylemeye devam edecek. Keşke Türkiye'de üniversite çevrelerinde, bilimsel ortamda iyileşme olur da bilim akademisine daha az iş düşer.
Uluslararası akademiler her ne kadar uluslararası bütün dünya veya bütün Avrupa'yı kapsasa da batılı bilime bakış açısı çok baskın. Bu da iyi bir şey çünkü bilimin ne olduğu vesaire hani batıdan çıkmış ve yerleşik kurumsal halini almış durumda. Ama bizim gibi ülkelerde yaşanan bir takım sıkıntıların da farkında değiller. Dolayısıyla da işte bu yazılan raporlara vesaire yine çok batılı bakış açısı yansıyor otomatik olarak. Çünkü oralarda temsiliyetler, oralarda üretilen şey. Ama işte bir rapor yazılıyor ve orada öyle bir şey yazıyor ki yani Türkiye'de de veya Türkiye gibi yönetilen bir ülkede bunun uygulaması imkansız. Yerelde başka türlü gidiyor. Ve Türkiye'ye benzer çok ülke var dünyada. Bu bakış açılarının yansıması için bizim bu uluslararası kuruluşların içinde temsiliyetimiz artması gerekiyor. Ve aktif olmamız gerekiyor. Yani oy kullanmanın ötesine aktif olarak. Ama bunu böyle diyorsunuz ama bir de bu bakış açısı var meselesinin yansıtılması gerekiyor. Buralarda daha aktif olacağız. Aktifiz, daha da aktif olacağız. Çünkü bilimin yapılış biçimine artık bütün dünyada böyle bir daha şemsiye bir işin olması gerekiyor.
Zaman zaman inişler çıkışlar olabilir. İniş ve çıkışların olduğu zaman bile tabanı, o eğrinin hep yukarıya doğru gider. Şimdi hiçbir zaman siz isteseniz de orta çağa dönemezsiniz. Her türlü zorlamayı yapıp, bütün gücü ele geçirip toplumu zorlamayla orta çağ zihniyetine döndürmeye uğraşsanız, görünürde döndük zannedilse bile gidişat ileriye doğru olacaktır. Ben bilime inanmayan, bilim tarafından yönetilmeyen, insan haklarına önem vermeyen, hayvan haklarına önem vermeyen, aydınlık olmayan, hoşgörülü olmayan, bu bizim yolumuzdur, kutsaldır deyip sınırlayan, davamızdır deyip peşinde giden bütün düşüncelerin gelecekte yeri olmayacağını, aydınlık bir dünyada ancak geleceğin olacağını düşünüyorum. Onun için ben çok umutluyum. Yani.